أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Mü'minun suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta bu surenin 90. ayetine kadar gelmiştik. Oradan itibaren okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyelim ama herhalde birkaç ayet öncesinden evet, başlaması gerekecek.
Bugün 91. ayetten itibaren dersimizi işleyeceğiz. Ama orada Mekke müşriklerinin bir takım iddiaları var. Onları anlayabilmek için geçen haftadan 84. ayetten itibaren ben bir okumaya başlayayım. Oraları hatırlayıp ondan sonra 91'den itibaren devam edelim. Mü'minun suresi 23. sure 84. ayet ve devamı mealen şöyle. Onlara de ki, biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse doğru bilgilerinizi kullanmayacak mısınız? Onlara bir de şöyle de, yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi sahibi kimdir? Onlar da Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse yanlışlardan sakınmayacak mısınız? De ki, her şeyin yönetimi elinde olan, koruyan ama ona karşı kimsenin korunamayacağı zat kimdir? Biliyorsanız söyleyin. Bütün bu özellikler Allah'ındır diyecekler. De ki, o halde nasıl büyüleniyorsunuz? Yok, biz onlara gerçeği getirdik ama onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah çocuk edinmiş değildir. Onun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsaydı mutlaka her ilah kendi yarattığıyla birlikte hareket eder. Kesinlikle biri diğerine üstün gelirdi. Allah onların yaptıkları nitelemelerden uzaktır. Allah gaybı ve şehadeti, yani algılanamayanı da algılananı da bilendir. O onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği şeyi bana gösterecek olursan, ey Rabbim, o zaman beni yanlışlara dalmış olan o topluluğun içinde bulundurma. Biz onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermemizin ölçüsünü kesinlikle belirledik. Sen kötülüğü en güzel biçimde sav, biz onların yaptıkları nitelemeleri iyi biliyoruz. De ki, Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların çevremde bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri döndürünüz der. Belki terk ettiğim dünyada iyi işler yaparım. Ona hayır, asla denir. Bu onun mutlaka söyleyeceği sözdür ama arkalarında yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır. Evet, 100. ayete kadar geldik.
Evet, şimdi ayetleri diğer ayetlerle birlikte anlamaya çalışalım. Allah-u Teala Mü'minun suresinin 90. ayetinde şöyle diyor. مَتَّخَذَ اللّٰهِ مِنْ وَلَدْ Allah'ın herhangi bir evladı yoktur. Çocuğu yok. Ne kızı var ne oğlu var. Şimdi biliyorsunuz şeyler, Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur derler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur derler. Ve İsa'nın annesini de ilah yaparlar. Yani Allah'ın ne oğlu var ne de kızı var. Ve ma kana ma'ahum min ilah. Onunla beraber herhangi bir ilah da yok. İzen lezehebe kullu ilahin bima halak. O zaman her ilah kendi yarattığıyla beraber hareket ederdi. O bir yere gider, bir yere gider. Dünyada böyle bir bütünlük, göklerde de yerde hiç bu tamam, tam bir fesat çıkar. Ortalık karma karışık olurdu. Ve le ala ba'dum ala ba'd. Biri diğerine kesinlikle üstün gelme gayretinde olurdu. ilahlar birbirleriyle çatışırlardı. Subhanallahi amma yasifun. Bunların nitelemelerinden Allahü Teala uzaktır ve yücedir. Allah'ın böyle bir niteleme ile ilgisi yoktur. Alimil gayb ve şehade. Gaybı da şehadette bilendir. Algılanabilen de algılanamayan da. Gayb bizim duyu organlarımızdan uzak olan şeylerdir. Tamam, ama Allahü Teala'nın Allah'tan uzak hiçbir şey yoktur ki. Bir kayanın içerisindeki bir noktayı, bizim sinir uçlarımızda olanları, her şeyi bilir. Yani göklerde, yerde ve bir yaprak onun onayı olmadan düşmez. Rahat onda kaydı tutulur. Feteâlallâhu ammâ yüşrikûn. Onların ortak koştuklarından Allah yücedir. Şimdi burada onların denen Mekkeli müşrikler. Şimdi bir de bizim bugünkü Müslümanlarla karşılaştıralım bunu. Şimdi mesela Yahya Hoca baştan itibaren birkaç ayet
84. ayetten başladık.
Ya, oradan okudu. Bir oku bakalım.
İşte şöyle kısaca isterseniz ben şunu anlatayım. Hani bu 84. ayetten itibaren Allah Resulullah'a müşriklere birkaç soru sordurtturuyor. İşte ne dedi? Yerde olanlar kimin? Söyleyin. Yedi kat göğün sahibi kim? Arşın sahibi kim? Yerde gökte her şeyin yönetimi kimde? Bütün bu özelliklere tereddütsüz bir şekilde Allah diyecekler. Ve Allah her birinin sonunda diyor ki ya madem biliyorsunuz niye bu bilgiyi kullanmıyorsunuz? Madem biliyorsunuz niye hala yanlış yapıyorsunuz? Madem biliyorsunuz kim sizi aldatıyor? Cenab-ı Hak hep bu soruları onlara sordurtturuyor. Şimdi düşünsenize, yerde gökte olan her şeyin Allah'ın olduğunu biliyorlar. Yedi kat göğün Rabbi Allah'tır diyorlar. Arşın sahibi Allah'tır diyorlar. Her şeyin yönetimi Allah'tadır diyorlar, biliyorlar ve tereddüt etmiyorlar bu konuda. Bu inanca sahip birine Allah niye müşrik diyor hala?
Bu çok güzel bir soru.
Yani bu soruyla aslında bizim ilerlememiz lazım. Yani Allah'la ilgili bir tereddütleri yok bunların. Ama feteala amma yüşrikun diyor. Allah onların şirkinden uzak ve yücedir.
Peki yani bize ne öğrettiler? Mekkeliler müşrik. Niye müşrik? Puta tapıyorlar. Allah diye bir varlıktan haberleri yok. Nasıl yok? İşte ayetler var.
Evet. Yani Allah'la ilgili bir şu manada bir sorunları yok.
İşte Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Ve dünyada hiçbir insanın böyle bir problemi yoktur. Yani bunu çok iyi kavramamız lazım. Allah'ın hem var olduğuna hem bir olduğuna inanmayan bir tek insan yoktur. Ama problem,
evet,
Allah'ın emirlerine kayıtsız uyma yerine kendi kafasına göre bir takım yeni şeyler icat etmektir. Başka bir şey değil.
Evet. Bunlar Allah'ı var biliyorlar. Bütün yönetimin onda olduğunu biliyorlar. Rızkı verenin Allah olduğunu biliyorlar. Her şeyin sahibi Allah. Bunu söylüyorlar tereddütsüz ama Allah'ı kendilerinden uzak biliyorlar bunlar. Ve o yüzden Allah'a daha çok yaklaşma amacıyla kendi iddiaları bu. Yani görünürde çok makbul bir şey bu. Bir insan Allah'a yaklaşma çabası takdire değer olmalı. Ama bu Allah'ın gösterdiği şekillerde olmak zorunda. Allah'ın yasakladığı bir şekilde ki ne yapıyorlar bunlar? İşte melekleri Allah'ın kızları olarak kabul ediyorlar. Ve onları aracı edinerek Allah'a ulaşacaklarını söylüyorlar. Zümer suresinin 3. ayetinde biliyorsunuz bunlar hep ne diyorlar? Mâ na'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Ya biz bunlara niye ibadet ediyoruz? Yani melekler için bir takım ibadetler biz koymuşuz. Bunları biz kendimiz yaptık, biliyoruz. Biz ürettik bunları. Kimisi tahtadan, kimi tunçtan, şundan bundan. Bunlar Allah değil. Bunlar bizim Rabbimiz de değil. Ama biz bunlar aracılığıyla Rabbimize daha yakın olacağımızı düşündüğümüz için bunlarla ilgili bir takım böyle ritüellerimiz var bizim.
Peki burada evet, daha yakın kelimesi çok önemli. Evet. Zülfa kelimesi evet, daha yakın. O zaman bunlar kendilerini Allah'tan uzak kabul etmiyorlar ki.
Biraz daha yakın olalım diyorlar yani.
Yani biliyorlar yani sıkıştıkları zaman kalplerinden Allah'a sığınıyorlar. Ve Allah'ın kendilerini işittiğini biliyorlar. Kendilerini bildiklerinden şüpheleri yok. Herhangi bir yerde sıkışsalar Allah'tan başka yalvardıklarını unutuyorlar.
Evet.
O zaman bunlar bize Allah'tan daha yakın. İşte bu efendi Allah'ın dostu. Peki tamam, bu efendi Allah'ın dostu. Peki sen düşmanı mısın Allah'a? Sen dostu değil misin Allah'a? İşte efendim Allah'ın veli kulu. Veli işte Allah ile araya bir şey koymayan. Peki sen nesin? Her müminin Allah'ın velisi olması lazım. Allah da onun velisidir. Yani en yakın olması lazım. Dolayısıyla oradaki zülfa evet, çok önemli. Daha da yakın. Yoksa kendilerini Allah'tan uzakta kabul edemiyorlar. Çünkü biliyorlar. Her şeyi biliyorlar.
Ama neticede bir boşluk oluşturmuşlar yani
Ha, kendi
Allah'la kendi
kafalarına göre
aralarında. Evet, oraya
oluşturuyorlar. Evet.
melekleri koyuyorlar. Melekler Allah'ın kızları diyorlar. Mekke müşriği bunu yapıyor. Diğerleri ne yapıyor? İşte Hristiyanı oraya İsa Aleyhisselam'ı koyuyor. Yahudisi Üzeyir Aleyhisselam'ı koyuyor. Ama
Müslümanım
bizde
deyip
yok öyle bir şey. Yani evet, olmaması gerekiyor. Dinde yok ama pratikte maalesef bizde de var. İşte nasıl var? İşte herkes çevresinde, çevrenizde gözlemliyorsunuzdur yani. Kimileri ne diyorlar? Ya biz kim? Cenab-ı Hakk'a direkt dua etmek kim? Cenab-ı Hak bizim gibi işte şöyle pis, hakir, şöyle kullarına yüzüne bakar mı? Ne yapmamız lazım? Falanca efendinin eteğine yapışarak Cenab-ı Hakk'ın anca biz dergahına gidebiliriz. Önce buradaki bir dergaha, ondan sonra onun aracılığıyla yüce dergaha. Bunu müşrik yapınca şirk oluyor. Mekkeli yapınca, Hristiyanı yapınca şirk oluyor. Yahudisi yapınca şirk oluyor da kendini Müslüman olarak tanımlayan yapınca sırf adı Ahmet, Mehmet falan diye bu müşrik olmayacak mı? Yani niye anlatıyor Allah bize bunları? Ve bizi bazen, bazen değil yani çoğu zaman o zümreden dinleyen kardeşlerimiz şöyle eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya siz hep müşriklerle ilgili ayetleri bize okuyorsunuz. Hep bize bunu diyorlar. Ya diyor ki bak oradaki diyor kim? Mekke müşriği. Allah onun için indirmiş diyor. Sen diyor onu bana okuyorsun. Peki onun için indirdiği müşrik bugün hayatta mı?
Hayır.
Allah yani 20-30 sene orada hitap edecek birbirine mi indirdi bu şeyi yani? Öldü gittiler. Bu ayet peki burada Mekke müşriği öldü gitti onunla ilgiliyse sadece. Ne oldu bunun hükmü? 1400 sene önce de kaldı. Peki Allah kıyamete kadar geçerli olacak kitapta niye o öyle bir hüküm indirdi? Ya o hatayı yaptığında müşrik oluyorsa sen aynı hatayı yaptığında sen de müşrik olursun diye bu ayet burada var. Evet, özellikle onunla ilgili inmiş olabilir ama senin de iman ettiğin şu kitaplarda bir şey yazıyor. Deniyor ki sebebin hususiliği hükmün umumiliğine engel değil. Yani özel bir sebebe binaen inmiş olan ayet onunla ilgili genel hükme engel tesir etmez. Mekke müşriğiyle inmiş ama aynı yanlışı sen yapıyorsan ayetin bugün muhatabı sensin. Ve hep de biz de cevaben diyoruz ki sen bu ayeti bana okuduğunda benim hayatımda böyle bir yanlış olmadığı için ben hiç rahatsız olmuyorum. Ama ben sana bu ayeti okuduğumda sen rahatsız oluyorsan düşün o zaman müşrikle ilgili ayet seni rahatsız ediyorsa bir yanlış var sendeki o zaman rahatsız oluyorsun. Aksi takdirde Allah'ın ayeti başım gözüm üstüne der geçerdin. Ama bu ayet seni ciddi manada rahatsız ediyorsa hayatında o zaman senin yanlış giden bir şeyler var. Müşrikle ortak bir noktan var ki rahatsız oluyorsun. Yoksa tamamen Mekke müşriği ile alakalı o zaman biz kapatalım Kur'an-ı Kerim'i. Niye? Allah Hristiyan'dan da bahsediyor, Yahudi'den de bahsediyor. Ben Yahudi değilim, Hristiyan değilim. O zaman bu ayet benimle ilgili değil mi diyeceğiz? Yani o yapınca yanlışsa sen yapınca da aynı şey yanlış olacak. Senin Müslümanlık iddian o yanlışı yaptığında seni dinden çıkarmayacağın anlamına gelmiyor yani. İşte bakın Allah'la ilgili adamların hiçbir burada sayılan özelliklerde sıkıntıları yok. Ama bir yanlışları Allah'a daha fazla yakın olma amacıyla yaptıkları bir yanlış müşrik olmalarına yetiyor mu? Artıyor bile. O zaman herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım.
Ve tabii burada yani bir de şimdi şu ilk okuyacağımız ayet, okuduğumuz ayet ne diyor? Allahü Teala çocuk edinmedi diyor, tamam.
Evet.
Onunla beraber bir ilah da yok. İlah ne demek? Kayıtsız şartsız boyun eğilen
Eyvallah.
varlık
Evet.
demiş demektir. Ne diyorsa o.
Evet, sorgulanamaz otorite.
Sorgulanamaz. Ne der? Efendi Hazretleri ne diyorsa o, ben ona karşı çıkamam. Tamam. O zaman sen onu ilah yapmış oluyorsun. İlah yapmış oluyorsun. Peki tamam. Bugün mesela Müslümanlar arasında Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yapmamış kaç kişi var acaba? Kaç tane mezhep var?
Ama sözde yok. Hani öyle asla, bir iddia yok.
Asla kabul
biz
etmezler.
Fiiliyattan bahsediyoruz ama. Tamam. Yoksa sözde hiç kimse öyle bir şey yapamaz.
Yok. Şimdi mesela burada şey yapalım. Şu ayeti bitirelim. Bak diyor ki işte Allah'tan başka bir ilah yoktur. Tamam. Evet. O Allah'ın Allah bir çocuk edinmemiştir. O da doğru. Öyle bir şey olsaydı hepsi kendi yarattığıyla beraber gider. Biri diğerine üstünlük kurardı. Şimdi mesela kendi yarattığı, yaratmak bir şey yoktan var etmek ya da yeni şekil oluşturmak şeklinde düşünürseniz ilah. Allah'tan başka ilah yok. Kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir şey yok. Şimdi şeyde Allahü Teala Ahkaf suresinin 9. ayetinde ne diyordu? Evet, kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Açtıysan.
Evet, açtım. Diyor ki 46. surenin 9. ayetinde Allah Resulullah'a hitaben de ki ben Resullerin ilki değilim. Yani Allah'ın gönderdiği ilk elçi ben değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
Peki. Muhammed Aleyhisselam ne yaparmış?
Sadece kendisine vahyedilene uyarmış.
Vahyedilene uyarmış. Peki bugün bu mezheplerin tamamında Kur'an tek delil mi?
Değil.
Hiçbirisinde değil.
Hatta yani sıralamada yazıyla birinci delil ama pratikte üçüncü, dördüncü sıralama bile değil yani.
Hiç yok.
Evet.
Yani birçok konuda Kur'an hiç yoktur.
Neden? Çünkü hani deniyor ki işte bir defa Kur'an-ı Kerim'in öncesinde bir şey var. Bu Kur'an kime indirildi? Resulullah'a. Resulullah'a da Allah Kur'an'ı açıklama, Kur'an'da olmayan hükümleri koyma, var olan bazı hükümlerin sınırlandırma, kaldırma yetkisi de verdiği için dolayısıyla siz Kur'an okuduğunuzda hangisi devam ediyor, hangisi kaldırıldı, hangisi daraltıldı bilemezsiniz. O yüzden Kur'an'dan önce mutlaka hadislere bakmanız lazım. Şimdi uygulamada bu böyle ama siz hadisleri de anlayamazsınız. Hadislerin de kendi içerisinde nesi var, tahsis var, şu var, bu var falan. Sizin buna ilminiz yetmeyeceği için sizin bu konuyla ilgili ulemanın yazdığı kitaplara bakmanız lazım. İşte kıyas gündeme geliyor, içtihat gündeme geliyor, şu geliyor, bu geliyor falan. Kur'an-ı Kerim normalde itibar olarak bir numarada ama pratikte Kur'an-ı Kerim'e sizin ulaşma imkanınız yok. Ona gidene kadar bir sürü başka şeylerden geçmeniz gerekiyor.
Evet, şimdi mesela ya gerçekten çok üzücü bir şey. Bir gün buraya Pakistan'dan bir İslam Üniversitesi'nin rektörü hocalarıyla beraber gelmişlerdi. Dedim ki siz orada hangi mezhepten de Hanefi? Tamam, hangi kitabı okutuyorsunuz fıkıhta? Hidaye'yi. Tamam. Hidaye'nin boşanma ile ilgili bölümünü açtım. Ve Kur'an-ı Kerim'de boşanma ile alakalı bir sure var. Talak suresi. Boşanmaya talak deniyor. Talak bölümünü açtım. O sure var. Valla dedim ki bak bu ayet, bu suredeki ayetlerden herhangi bir şey var mı? Bir de Bakara suresinde işte burada. Ondan sonra delil aldıkları bir de bir kitap Nasrullah'a diye bir kitap vardır. Hidayenin hadislerini değerlendirir. Sahih midir, değil midir falan diye. Doğru mu, yanlış mı diye. Dedim peki bu kitaba güveniniz var mı? Elbette o çok güvenilir bir kitaptır. Tamam. O kitabın da şeyini açtım. Ondan sonra dedim bak bu konuda boşanma ile ilgili ayetlerden hiçbirisini buraya almamış. Koskoca bir sure var, ayetler var. Hiçbirisini almamış. Ondan sonra bu konuda hadisler var. Yani kütüb-i sitede yer alan hadisler var. Onlar da hiçbirisini almamış. Hani önde kitap sonra sünnet diyor hani. Bir tane hadis almış oraya. o hadise göre sistemini kurmuş. Nasrü'r-Rahi'de onu anlatıyor, diyor ki bu hadis batıldır, asla delil alınamaz. Peki bu asıl, bunu da siz tutmuşsunuz, bir aileyi batırıyorsunuz ya. Yani Kur'an-ı Kerim'deki aile sistemi muhteşem ama mezheplere geldiğiniz zaman şey, peki siz hangi dinin şeysiniz diye sordum, onu sormadım ama şimdi sustular. Rektör dedi ki biz gidelim, kalktı gittiler. Ama bu gittiler de değişti mi bu? Bu sadece bu konuda değil ki. Mesela şimdi Yahya Hoca helal haram konusunda epeyce çalıştı. Allah-u Teala'nın koyduğu haramlar bu fıkıh kitaplarındaki haramlarından da hiç yok sayılacak kadar az. Ve değil mi?
Tamam canım, burada 4 tane, orada belki 400 tane yani. Saymakla bitmez.
Kendi kafalarına göre helal haram uyduruyorlar. Şimdi bakın burada Allah-u Teala burada Muhammed Aleyhisselam'a ne emrediyor? İnettebe illa ma yuha ileyye, Ahkaf suresinin 9. ayetinde. Ben sadece bana vahyedilene uyarım dedirtiyor. Ama onlar şöyle bir vahiy de uyduruyorlar. Bak Kur'an metlu vahidir. Yani ne demek? Namazda da okunur. E peki öyle, o manada. Ama bir de vahiy gayri metlu vardır. Nedir o? Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bütün sözler. Deliliniz ne? O da Necim suresinden alırlar. İstersen Necim suresinden bir oku.
Evet, Necim suresi.
Onda hikayesini kısaca anlatayım. İşte en son Medine'ye gittiğim zaman oranın önde gelen hocalarından birisi Türkiye'ye gelmiş. Benimle görüşmek istemiş, görüştürmemişler. Sonra gittim, orada bir üniversitenin bir hocası dedi ki, çok meşhur birisi dedi, bu adam seninle görüşmek istiyor. Tamam dedim. Neyle konuşacağımızı söylemedi. Gittik işte. Medine'de bir vakıf var. O vakfa gittik. Bütün hocaları, ulemayı çağırmış. Dedi ki sen vahiy gayri metluba inanmıyormuşsun. Kabul etmiyormuşsun diyor. Öyle bir şey olsa niye kabul etmeyeyim? Var, yok ki dedim. Olsa kabul ederim. Ne demek yok dedi. Ondan sonra şimdi Yahya Hoca'nın okuyacağı ayetleri okudum.
Evet, Necim suresi 53. sure. Onun ikinci ayetinden itibaren okuyayım. Hani diyor ki orada Cenab-ı Hak, arkadaşınız doğru yoldan sapmadı, yani Resulullah'ı kastediyor. Yanlış kurgulara da kapılmadı. Şimdi 3 ve 4. ayetler. O kendi arzusuna göre konuşmuyor. Konuştuğu şey kendisine yapılan vahiyden ibarettir. Aa diyor, bak konuştuğu şey vahiydir onun. Demek ki sadece Kur'an'da olanlarla sınırlı değil.
Ha, o zaman şimdi yine anlatayım. Şimdi o hoca dedi ki Allah, şimdi bunu tabi Arapçasını okudu. Ve ma yantiku anil heva illa vahyun yuha. O kendi kafasına göre konuşmaz. Bütün konuşması vahiydir. Ona dedim peki devamını da oku dedim. Şimdi Yahya Hoca okusun.
Evet, devamı da şöyle. Allemehu şedidul kuva. Onu ona pek güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Heybetli olan Cebrail.
Evet. Diyorlar ki ağzından ne çıkarsa şey, Cebrail'le alakası yok. Evet.
Onu ona öğretti dediğine onu. Evet. Allemehu şedidul kuva. Onu ona öğretti. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor Cenab-ı Hak. O da işte zaten nasıl geliyor onu anlatıyor sonra. Evet, diyor ki işte Cebrail gerçek görüntüsüyle doğruldu. O sırada o en yüksek ufukta Nur Dağı'ndaydı. Sonra yaklaştı, aşağıya süzüldü. Muhammed'e 2 zira, yani yaklaşık bir kol mesafesi kadar, hatta daha da yaklaştı. Ve sonra o vahyedeceği şeyi o Allah'ın kuluna vahyetti. Yani ilk vahiy geliş esnasını da anlatıyor burada Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in nasıl gelişini anlattığı yer burası. Yani Resulullah'ın 40 yaşından sonra gelip ben Allah'ın Resulüyüm, bakın Allah şirki yasaklıyor, sadece kendisine kulluk etmenizi istiyor, şunu emrediyor, şunu yasaklıyor derken söylediği şeyler kendisine yapılan vahiyden ibaret. Kur'an'dan bahsediyor. Yoksa onun günlük zamanda işte otururken, kalkarken, yatarken söylediği şeyler değil. Yani her konuştuğu anlamında değil. Allah böyle diyor namına konuştuğu şeylerden bahsediyor bu ayet. Ve Cebrail'in gelip ona öğrettiği de Kur'an-ı Kerim. Başka bir şey değil.
Evet, zaten orada ben ona hadi devamını bir oku dedim. Bir okudu. O ayetleri görünce oradaki hocaların hepsi şok oldu. Sadece o değil. Çünkü şey orada Medine'nin hocalarını toplamış. Beni millete şey yapacak ya. Yani. Rezil edecek. Orada devamında okuyunca bir iki kelimeyi de söyleyince dedi ki Abdülaziz Bey lütfen lütfen burada duralım. Bu kompütür patlayacak. Yani bilgisayar diyor beynine bu patlayacak dedi. Şimdi bunlar kötü niyet insanlar değiller ama eğitim sistemi hep parçacı. Şimdi bu bir yanlış sistem kuruyorlar, çok ustaca kuruyorlar, parçacı kuruyorlar. Şu ayeti göreceksin, şunu görmeyeceksin. İlişkilerini koparacaksın. Ve bazı ayetleri anlayamayacaksın. Şu sağa çekeceksin, sola çekeceksin ve yeni bir din oluşturacaksın. Şimdi bunun dışında bir de şimdi bu ayeti okuduk, tamam. Şimdi şöyle bir şey söylerler. Mesela Muhammed Aleyhisselam ağzından çıkan her şey şeydir derler. İşte vahiydir. Ondan sonra bir sünnet kelimesi bütün nebilerin de uymak zorunda olduğu ana yol olmasına rağmen Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları diye değiştirilmiş. Onun söz ve uygulamalarını tutmuşlar. Kur'an sünneti, sünnette Kur'an neshedemez. Yani yürürlükten kaldıramaz demiş. Diyorlar, bakıyorsunuz ki mesela bunu söyleyen İmam Şafii'dir. Er-Risale diye bir şeyi vardır onun. Bu usulü fıkıh ilk yazanlardan birisidir. Hemen şurada diyor ki Kur'an sünnet Kur'an'ı neshedemez, yürürlükten kaldıramaz diyor. Hemen biraz sonra bir hadis getiriyor ve birkaç tane ayeti yürürlükten kaldırıyor. İslam'da olmadığı halde mesela rejim cezasını İslam'a sokuyorlar, bütün mezheplere sokuyorlar. Halbuki zinada rejim değil, kırbaç cezası vardır. Yani taşlayarak öldürme diye bir ceza yoktur. Ama bütün mezheplere sokuyorlar. Şimdi bunlar kendi başlarına helal haram koyuyorlar, hükümleri ihdas ediyorlar. Mekkeliler kafir oluyor da bunlar olmuyor mu? Ne oluyor? Yani şimdi baktığınız zaman gerçek İslam alemi diye bir şey yok. Peki mezhepler tamam her bir mezhep kendisini birer ilah haline getiriyor. Değişik fırkaları oluşturmuşlar işte bu ayette de ifade edildiği gibi. Her biri daha üstün olmak gerekiyor. Mesela çocuklukta şunu hep bize söyletirlerdi. İşte dört mezhep haktır, bizimkisi sevabıdır. Yani Hanefi mezhebi daha yukarıda. Ama dört daha. Biz ama en tepede biziz. Peki Şafii olsa da herhalde onlar da bu şekilde bir şey. Ya da Malikiler, Hanbeliler. İşte bunlara çok dikkat etmek lazım. Şimdi Muhammed Aleyhisselam gerçekten bütün mezhepler tarafından ilahlaştırılmış. İşte Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ın sadece Kur'an'a uyduğunu ifade etmesine rağmen o ayetler yok sayılmış. Yine burada sıklıkla söylüyoruz. İşte şeyde Mekke'den Medine'ye hicret eden hanımlar var. Kocalarını bırakıp gelmişler. Kocaları müşrik, kendileri mümin. Bırakıp gelmişler. Onlar da Muhammed Aleyhisselam Medine'de bir şey sözleşmesi yapıyor. Bir vatandaşlık sözleşmesi yapıyor. İşte Mümtehine Suresinin 12. ayeti istersen onu da bir oku.
Yani şöyle 60. sure 10-12. ayeti. Ey Nebi, hicret eden mümin kadınlar sana biat yani bağlılık sözleşmesi yapmak için geldiklerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, namusları ile ilgili bir iftira uydurup getirmemeleri ve marufta sana karşı gelmemeleri şartıyla onların biatlarını kabul et.
Bak karşı gelmemeleri kelimesi bela
Evet.
yasine keydir
Fi
diyor. Sana
marufin.
isyan
Evet.
etmeyecekler diyor. Bu
Marufta.
karşındaki Muhammed Aleyhisselam. Aynı zamanda devlet başkanı. Bu tarafta kadınlar hicret etmişler. Mesela işte diyelim Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen hicret etmiş kadınlar var. Oturacak bir evlerin hiçbir şeyleri de yok. Bugün onlar hiç adam yerine koymazlar. Allahü Teala işte bunlarla ilgili yaptığı sözleşmeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sana bu kadınlar marufta isyan etmeyecekler. Maruf nedir? Maruf Kur'an'a uygun olan şeydir. Peki bunlar Kur'an'ı biliyorlar mı? Allahü Teala dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Yani tabiatta koyduğu, insanın vücuduna koyduğu kanun ve kurallar. Bir şey eğer Allah'ın kanununa aykırıysa bana ters gelir. O zaman araştırırım. Bana ters gelir. O zaman araştırırım. Tamam. Tamam ya Resulallah sen böyle dedin. İşte ya Nebi yanında. İşte Resul olarak ayetleri tebliğ eder. Nebi olarak. Peki bu ayette var mı? Hangi ayette var? O zaman o ayetinde okuması lazım. Karşı taraf emin olması lazım. Şimdi mesela bunun bir örneği de var. Onu da gene Yahya Hoca'dan dinleyelim. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında besleyip büyüttüğü bir Zeyd var. Esir olarak alıp hürriyetine kavuşturuyor, yanında besleyip büyütüyor. Bir evlatlık olarak büyütüyor. Onun eşi Zeynep'i boşaması olayı var. Bununla ilgili de o kadar iftiralar yapmışlardır Muhammed Aleyhisselam'a ki yok efendim eşi Zeynep'i seviyormuş da bilmem neyse. Bunu anlatmak bile beni böyle acayip rahatsız ediyor. Yani aklımdan bile geçiremiyorum bunların yaptıkları iftiraları. Şimdi ama ayeti bir dinleyelim.
Evet. Ahzab suresi 33. sure, onun 37. ayeti. Mealen okuyorum. Hani bir gün Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini nikahında tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyordun. Aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Oysa asıl çekinmen gereken Allah'tır. Zeyd boşanıp eşiyle yani Zeynep'le ilişiğini kesince seni onunla biz evlendirdik ki müminlere evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kestiklerinde onlarla evlenmeleri konusunda bir güçlük olmasın. Allah'ın buyruğu yerine gelmiştir. Şimdi burada dikkat edilecek olan şey şu. 37. ayette anlatılan husus. Zeyd sahabeden Zeyd radıyallahu anh eşi Zeynep'i boşuyor. Ama boşamadan önce aralarındaki sorunları Resulullah biliyor ve diyor ki aman sakın boşama karını. Nikahında tut. Emsik aleyke zevcek. Bakın Resulullah'ı düşünün Muhammed Aleyhisselam orada. Ama bunu Allah'ın emriyle söylemiyor. Yani Resul vasfıyla bir emir değil bu. İnsani yönüyle Nebi vasfıyla diyor ki aman Zeyd yapma. Karını nikahında tut. Şimdi bu Resulullah'tan Zeyd'e verilmiş bir emir değil mi? Karını nikahını tut. Sakın boşama. Ama devamında diyor ki felemma kaza ama Zeyd karısını boşadı. Şimdi zahirde Zeyd Resulullah'ın sözünü dinledi mi dinlemedi mi? Tut dedi boşadı. Dinlemedi. Peki isyan mı etti burada?
Evet, işte.
İsyan ettiyse kime? Allah'ın Resulü vasfıyla mı Muhammed Aleyhisselam'a yoksa normal orada kendi bir büyüğü olarak bir aile büyüğü olarak belki kendisiyle yıllarca hukuku olmuş birine yok yani hayat benim hayatım tut diyorsun tutmuyorum boşuyorum eşimi deyip normal onun sözünü dinlemiyor mu? Hangisi?
Ona boşama yetkisini
Evet.
veren kim?
Allah Teala.
Ya Allah vermiş.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam onun elinden alabilir mi?
Yok.
Sadece tavsiye eder.
Evet.
Yani yapma ya etme ama onu dinlemesi gerekmiyor.
Evet.
Çünkü onun bu emri marufa uygun değil. Nasihat etmiş olmuş falan ama yok
Evet.
ben boşamaya karar verdim. Bitti.
Ama Resulullah deseydi ki Zeyd Allah diyor ki boşamasın.
Ha bitti.
Ha, o zaman Resul vasfıyla olurdu.
Tabii.
İsyan et ona rağmen boşasaydı isyanı kimi olurdu Zeyd'in? Allah'a olurdu o zaman
Tabii ki çünkü
isyanı.
emri Allah
Çünkü
veriyor.
emri Allah vermiş
Allah
olurdu.
emri
Evet ama
veriyor.
bu durumda Allah olmadığı için devrede Hazreti Muhammed'in sözünü o Nebi vasfıyla dinlememiş oldu ve bu onu dinden çıkaracak bir isyan sayılmadı.
Onu Allah'ın
Evet.
tanıdığı bir hak. Bakın
Evet.
Kur'an'da her şeyin örneği de var. Kadınlara isyan etmesinler diyor. Bu da yanında beslediği, evlatlık olarak beslediği kişinin isyanından bahsediyor. Ama Peki bu ayeti biliyorsun. Tekrar şey yapıyorum. Bir sürü yanlış şeyler, yanlış rivayetler koymuşlardır. Bir sürü iftiralarla milletin bu ayeti anlamasını engellemişler. Çünkü kurdukları sistemi yerle bir ediyor. Peki neden Muhammed Aleyhisselam Zeyd'in eşini boşamasını istemiyor? Çünkü Nisa suresinin 23. ayetinde evlenilmesini yasak olan kadınlara evlatlığın eşi girmiyor. Bu evlatlık. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri diyor. Mesela
Gelinlerimiz yani.
evet 20
Gelinlerimiz yani demiş oluyor.
ne?
Gelin gelin.
Ha,
Kişi
gelin.
kendi
Ha,
geliniyle
kendi
evlenmez yani.
gelini değil. Ha,
Evet.
gelin. Ha,
Aha.
kelimeyi anlayamadım. Şimdi mesela ben iki tane oğlum, iki tane de gelinim var. Artık onlar nikahlandıkları günden itibaren benim kızım sayılıyorlar. Ben artık onlarla herhangi bir evlilik ilişkisi içerisinde olmam söz konusu olamaz. İster boşansınlar, ister boşanmasınlar. Şimdi Zeyd Zeynep'i boşuyor. Muhammed Aleyhisselam da korkuyor.
Niye?
Çünkü Ahzab suresinin 21. ayetinde Allahü Teala onu müminlere örnek yapacağını söylüyor. Şimdi Allah beni bununla evlendirirse benim halim ne olur? Milletin içine nasıl çıkarım diye korkuyor. İşte onu da Allah orada anlatıyor. İstersen devam et.
Evet, orada bir kez daha o kısmı tekrar edeyim. İnsanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi sen içinde gizliyordun diyor. Oysa asıl çekinmen gereken Allah'tır.
Allah'ın aşağı
Evet.
çıkaracağı da ne olduğunu söylüyor
Evet,
orada
sonra
zaten
diyor ki
Allah.
Zeyd boşanıp eşiyle ilişkini kesince seni onunla biz evlendirdik ki müminlere evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kestiklerinde onlarla evlenmeleri konusunda bir güçlük olmasın diye. Yani örnek yaptık diyorsun
Muhammed
orada.
Aleyhisselam
Evet.
yani bir takım sevdiği için, istediği için mi evleniyor?
Yok.
Allah örnek olsun diye şey yapıyor. Evlenme şey aman aman aman. Yani şimdi Allah beni örnek yapmak için bunu evlendirirse ben milletin karşısına nasıl çıkarım? İnsanlardan korkuyor. Allah'tan korkuyor. Bakın böyle bir nebi tanımlamasını da bize öğretmediler. Ne oldu şimdi? Şimdi peki Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı böyle tanımıyorsa onun helal haram koyma yetkisi olur mu? Onun yoksa hocaların olur mu? Yani bu çok açık değil mi? O zaman şimdi biz burada okuyoruz. Az önce çok haklı olarak Yahya Hoca söyledi. Tamam. Hadi Mekkeli müşrikler tamam onlar müşrik. Peki biz önce bir kendimize bakalım ya. Yani tutuyorsunuz mezhep imamları helal haram koyuyor. Bak efendim şu şöyle mi bu böyle mi? Allah Allah. Bir abdestle alakalı mesela bir ayet var. Maide suresinin 6. ayeti. Abdest konusunda 14 ciltlik ansiklopedi yazmışlar ya. Bu ne böyle? Bu ne biçim bir din? Yani bunları çok iyi kavramamız lazım. Başkalarını tenkit etmek kolay. Önce bir kendimize bakalım. Evet. Şimdi evet alimil gaybi ve şehade Allahü Teala algılanamayan da algılananı da bilir. Fetealallahu ma yüşrikun. Onların ortak koştuklarından Allah yücedir. Zaten bu tarikatlarda falan Efendi Hazretleri her şeyi bilir. İşte burada var. İşte sağa sola döndüğünü bile biliyor. Her şeyi. Ne demek bu? Nasıl biliyor? Nasıl biliyor? Yani bakın mezhepler de tarikatlar da son derece yanlış. İslam aleminin tekrar Kur'an'a dönmesi lazım. Siz bu yanlış dini anlattığınız zaman böyle yani şu andaki İslam aleminin yaşadığı din olsaydı Muhammed Aleyhisselam Mekkelilere bir tebliğde bulunabilir miydi Yahya Hoca?
Yok.
Bir şey diyebilir miydi onlara? Mümkün değil yani. İşte siz de aynısınız derlerdi. Evet. Onların ortak koştuklarından Allah yücedir. Dolayısıyla bakın bugün işte dört tane delil var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ya böyle bir şey yok. Sadece kitap var. Allah'ın kitabını okuyacaksın. Yani Allah'ın kitabından ciddi manada uzaklaştırılmış İslam alemi. Aile bitirilmiş, insanlar arası ilişkiler bitirilmiş, uluslararası ilişkiler, her şey bitirilmiş.
93.
Evet.
ayetteyiz.
Evet. Şimdi Allahü Teala burada Muhammed Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Kul Rabbi imma tuliyenni ma yuadun. Eğer onlara o vaat edilen şeyi bana gösterecek olursa, nedir bunlar? İşte Nuh kavminde olduğu gibi, Hud kavminde olduğu gibi, Lut kavminde olduğu gibi, bunlar da kaybedecekler. İşte vaat ettiği şey, işte seni buradan çıkarırlarsa onlar da burada fazla kalamazlar diyor Allahü Teala İsra suresinde. Peki bana gösterirsen, Rabbi fela tecalni fil kavmi zalimin. Bu yanlışlar içinde olan topluluğun içinde onların arasında beni kılma. Ben onların arasında olmayayım o zaman diyor. Ve öyle dua ettiriyor Allahü Teala. Ve o arada Muhammed Aleyhisselam da uyarmış oluyor. Zaten sen oradayken hiçbir şey olmaz. O konudaki ayetler vardı, onu okuyacaksın.
Evet, bu Enfal suresi 8. sure 33. ayette, ama o bir sonrakiyle 95. ayeti de okuyup ona bağlantı yaparak.
Öyle mi yapalım? Tamam.
Hani Rabbi fela tecani fil kavmi zalimin ve inne
Rabbi
ala
fela
emri.
tecani
Evet.
fil kavmi zalimi ve inne ala evet
Ve inne ala
ve
en
inne
nuriyeke
ala en nuriyeke
ma
ma
ne'idum
ne'iduhum
lekadirun.
lekadirun. Evet, onları tehdit ettiğimiz şeyi sana gösterecekse ona da bir ölçü koyduk diyor Allah Teala.
Evet.
Onun da bir ölçüsü var. Sen göreceksin ama nasıl?
Evet.
Ölçüsü var. Sen onların içinde olmayacaksın diyor.
Evet.
Evet, şimdi o ayetleri
O
okuyayım.
Enfal suresinde 8. surenin 33. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve ma kana Allahu li yuazibahum ve ente fihim." Sen onların içlerinde bulunduğun sürece Allah onları azap edecek falan değildi zaten. Allah'ın koyduğu kural bu. Sen onların içinde olduğun sürece onları Allah helak etmeyecek. "Ve ma kana Allahu muazibahum ve hum yestağfirun." Ola ki onlar yaptıkları yanlışlardan dolayı istiğfar etseler, günahlarından dolayı Allah'tan bağışlanma dilerseler, o zaman da Allah onları helak etmezdi. Onlar ne yaptılar? Zaten Resulullah'ı içlerinde barındırmadılar. Mekke'yi terk etmek zorunda bıraktılar. Allah Muhammed Aleyhisselam'ın oradan çıkmasını sağladı. Ondan sonra o Resulullah Medine'ye gittikten sonra bütün belalar onların başlarına geldi. İşte Bedir'de mağlubiyet yaşadılar. İşte Hendek'te umduklarına ulaşamadılar ve en son 8 sene sonra Mekke'yi kaybettiler zaten. Hiçbir şeyleri kalmadı. 8 senede ne var ne yok her şeyi kaybettiler ve büsbütün hüsrana uğradılar. Ama Resulullah onların içlerinde değildi artık. Allah onu aldı, ondan sonra ne yapacaksa yaptı Mekke'ye. İşte diyor ki onlara yapacağımız o tehditlerin olduğu zaman sen onların içinde olmayacaksın.
Burada bir şey, şimdi okuyacağım ayet de son derece önemli gerçekten. Allahü Teala diyor ki yani bizim gerçekten bu ayetlere göre hareket etmemiz lazım. Diyor ki İdfa billeti hiye ahsenu es-seyyiate. Kötülükleri en güzeliyle sağ. En güzeliyle. Mesela zaten kuralları koymuş. Bedir'den esir alınanların bir kısmı karşılıklı, bir kısmı karşılıksız serbest bırakılmış. Serbest bırakılıncaya kadar da ev ortamında beslenmişler. Zaten esirler öyledir. Kölelik, cariyelik diye bir şey İslam'da hiçbir zaman olmamıştır. Ama bütün mezhepler bunu kabul ederler ittifakla. Bunu kabul edebilmek için de bu anlamını bozmadıkları ayet kalmamıştır. Şimdi diyor ki onlara karşı iyi davran. Mesela şöyle düşünün. Mekke'den Muhammed Aleyhisselam'ı Medine'ye gitmek zorunda bırakmışlar. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte 3 gün mağarada bekliyor. Sonra ortalık sakinleşince biraz fırsat olunca gidiyor. Tamam. Orada buna yapmadıkları kötülüğü bırakmayan insanlar Bedir'e savaşa geliyorlar. Allah esirlere karşı öyle güzel davranılıyor ki şimdi gittiği zaman ah kim bilir ne işkence yapmışlardı sana neler yaptı. Yok ya ben kendi evlerinde evin bir çocuğu gibi davrandılar bana. Gerçekten mi ya bu mümkün değil. Evet öyle. Allah Allah bu nasıl bu? Evet biz bunu tanıyoruz ama bu kadar da olacağını hiç beklemiyorduk derler. Peki Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethetti. Bir tek kişinin kılına dokundu mu? Dokunmadı. Kesinlikle. Peki bir tek kişiden bir çöp aldı mı? Yok. Yok. İşte Emine gidenlere dokunulmayacak. İşte şey, Kabe'ye sığınanlara dokunulmayacak. Ebu Süfyan'ın evine gidenlere dokunulmayacak. Tamam. Hiçbir şekilde şey yapmadı. Ne yaptı? Bunlara karşı çok iyi davrandı. Peki çok iyi davrandıktan sonra da oraya yeni bir yönetici tayin de etmeden geri döndü. Eskiler orada görevlerine devam ettiler. Yani şimdi siz böyle bir şeyi duyun ve bütün dünyada bunun duyulduğunu şey yaparsan. Ya böyle bir şey olamaz dersiniz. Bu ne biçim bir şey ya? Allah Allah. Ya kendini oradan çıkaran, çoluğu, çocuğu, mal, mülk her şeyi bırakarak oradan çıkmak zorunda bırakan kişilere karşı tavrına bak. Bedir Savaşı'nı yaptılar, Uhud Savaşı'nı yaptılar, Hendek Savaşı'nı yaptılar lan. Sonra Hudeybiye Antlaşması'nı bozdular ki işlemedikleri yanlış kalmadı. Bugün de bizim için aynı şey söz konusu. Efendim işte Amerika ile anlaşmalar yaptık ama şimdi bozdu işte şu şurayla burayla tamam. Onlar yanlış yapabilirler. Biz iyi davranmak zorundayız. İşte bu iyi davranıştan dolayı Allahü Teala o çok güzel bir örneği bütün dünyaya gösterdi ve insanlar Müslümanlara kucak açmaya başladılar. Ne kadar güzel diye. Ama sonra mezhepler bu dini bozunca her şeyi bozdukları için bu defa da insanlar kaçmaya başladılar yani. Yani şu anda dünyanın artık tekrar İslam'a yönelme zamanı başlamıştır. Tekrar bütün insanlara doğru dini anlatmamız gerekiyor. Evet, şimdi devam edelim. Ve kul Rabbi e'ûzü bike min hemezâti şeyâtin. De ki Rabbim. Şeytanların yapmış oldukları hemeze ne diyorduk hemeze?
Kışkırtma.
Kışkırtma tamam. Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım de. Ne oluyor? Yani bu şeytan, insan şeytanı var, cin şeytanı var. Cin şeytanı yine kolay bir euzubillahimineşşeytanirracim dersin kurtulursun. Ama insan şeytanı öyle değil ki. Senin karşına böyle bir şekilde çıkar ki şaşırır kalırsın. İstersen Münafıkun suresinden onu anlatan ayetleri bir oku. Yani şey yapıyor ya seni gördüğün zaman görüntüleri hoşuna gider. Konuştukları zaman konuşmalarına hayran kalırsın.
Evet, 63. sure, onun 4. ayeti Resulullah münafıkları anlatırken onların özelliklerini şöyle diyor. Resulullah'a onları gördüğünde dış görünüşleri seni hayran bırakır. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Yani o kadar güzel konuşurlar ki böyle şey yaparsın. Ama onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidir. Her yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlara karşı dikkatli ol.
Evet.
En önemlisi o.
İşte bugün de mesela işte sosyal medya var. İşte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Şöyle tamam ya bunlar yapacaklar. Biz Müslümanlar olarak bunları önemsemememiz lazım. Ne dedi Allahü Teala? Onlar kötülük yapar. Sen karşılığında iyilik yap. İyilik yaptığın zaman onlara en ağır darbeyi vurdurmuş olacaksın. Çünkü ona kötülüğe kötülük yapsan tamam. Ama kötülüğe iyilik yaptığın zaman ya bunlar ne biçim bir insan diye herkesin gönlünü sen kendine bağlamış olacaksın. Bizim en önemli eksiklerimizden bir tanesi de budur. Yani siz efendim işte sosyal medyadan şöyle yapıyor ve bu falan alimde falan ya da şöyle ya bunlarla ilgilenmeyin. Onlar kötü söylesinler siz onların karşısında güzel sözler söyleyin. Bırakın siz onları. gidip de pisliklerle ne şey, şimdi şurada pislik var gibi avucunu alıp da onu, o pisliği bırakan kişinin kafasını atarsan senin ellerin de berbat olur. Ne bırak. O işlerle ilgilenme. Evet. Ve auzu bike Rabbi en yahturun. Ya Rabbi, bunların çevremde olmalarından da sana sığınırım de. Demek ki çevresinde dolaşıyor. İşte çevrelerde hayran bırakıyor. Dün Afrika suresinde okudu Yahya Hoca. Yani tamam, al, Ya Rabbi sana sığınırım diyeceksin, tamam. Ne olacak? Allahü Teala onu onların tavırlarından, onların konuşma şekillerinden falan Muhammed Aleyhisselam'ın gerçeği anlamasında sağlıyor. Tabi hepsinde değil ama bazısında öyle oluyor. Hatta izace ahadehumul mevt. Şimdi bunlar ne oldu? Biz Allah'a inanıyoruz. Biz Allah'ın gökleri yarattığı yeri, her şeyi işte, tamam, Allah konusunda herhangi bir problemimiz yok diyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğundan da asla şüpheleri yok. Ölüm geldiği zaman, ölüm gelince melek de yüz yüze geliyor, ruhlar. Tabi vücut ölüyor ama ruh canlı. Melekler ruhları alıyor, göklere çıkarıyor. Meari suresinde Allah bunu anlatıyor. Araf suresinin 40. ayetinde de gök kapıları kafirler için açılmıyor. Ama onlar da göklere çıkıyor. Ruhlar. Ama yeryüzünde kalan et ve kemik. Et de çürüyüp gidiyor. İşte kemikler kalıyor. Başka bir şey yok. Burada şimdi diyor ki Allah-u Teala, şey, onlar hatta idace ahadehum, onlardan birisine ölüm geldiği zaman gâle rabbirci olur. Ya Rabbi, beni geri çeviriniz. Beni geri çevirir misiniz? Bak, bunlar her şeyi biliyorlar. Bilgi sıkıntıları yok. Lealle amelu salihan fîmâ teraktu. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım. Kella. Hayır, asla. Bitti artık. Artık bitti. Vücudun öldü. Artık ruh oraya geri dönmez. Her zaman anlatıyoruz ya, ruh işte şu bir şeyin, akıllı telefonların içindeki işletim sistemi gibidir. Bu telefon bozulduğu zaman işletim sistemini buna yükleyebilir misiniz? İşte vücut öldüğü zaman ruhun tekrar geri dönmesi, ne zaman döner, ne zaman yeniden yaratılırsa o zaman geri döner. Onu da Allah-u Teala Tekvir suresinde anlatıyor. Ve izen nüfusu zübicen. Ruhlar geliyor ve bedenlere giriyor. Bedenlerle eşleşiyor. Uyuyan kişinin uyku sırasında ruhu çıkar gider. Uyandığınız zaman ruhunuz gelir. Ölen kişinin de ölüm sırasında ruhu çıkar gider. O da yeniden dirildiği zaman ruhu gelir. Dolayısıyla ölümle yeniden diriliş uyumayla uyanma gibidir. Uyuduğunuz zaman uyumayla uyanma arasında geçen vakti bilme ihtimaliniz var mı? Sadece hava aydınlıktı, işte yatarken gündüz, şimdi kalktım karanlık oldu, aradan birkaç saat geçmiştir. Saatiniz varsa bakarsınız. Ama öyle bir şey yoksa onu anlayamazsınız. Onun için ölen kişiler de yeniden dirildiği zaman zannedecek ki daha yeni yattın. Çünkü uykuyla bu şeyi biliyoruz, ruhumuzun vücuttan çıkışını biliyoruz. Ben Ba'atena min merkadina. Ya ne kadar tatlı uyku uyumuştuk. Kim kaldırdı ya? Bırakmadınız 2 dakika uyuyalım. Belki 1 milyar sene geçmiş, farkında değilsiniz. Onun için diyor ki engel var, artık geriye gidemez. Berzah var. Evet. Bu konuda şeyin var mı?
Yok yani, bu haftaya belki bir daha tekrar ederek başlayabiliriz bu
Tamam,
ayetlere.
olur. Peki işte buraya kadar geldik.
100. ayete kadar gelmiş
Yani
olduk yani.
bu da artık, yani gerçekten bu dünyanın bu yeni yapısı, İslam aleminin bu yanlış durumları Allah'a şükür Cenab-ı Hak lütfetti. Bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmak nasip oldu. Artık tekrar Kur'an'a dönmemiz lazım ve insanlığı doğru dine davet etmemiz lazım. Geleneksel dine değil. Onların onu kabul etmeleri gerekmez. Allah'ın dinine davet etmemiz lazım. Dolayısıyla en büyük problem bizdedir. Bu problemden bir an önce kurtulalım. bir an önce doğru dini kendi hayatımıza uygulayalım ve bütün insanlara en doğru dini bütün insanlara tebliğ edelim. Ben Cenab-ı Hak'tan en büyük talebim şu: kitabını çok doğru anlamayı, örnek bir şekilde yaşamayı ve bütün insanlığa en güzel şekilde tebliğ etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hepimizden razı olsun.